Gel bakalım Vatalei. Önce şunu bir açıklığa kavuşturalım. Beni daha iyi anlayabilmen için siz insanlar gibi konuşmaya çalışacağım mümkün olduğunca ki notlarında yanlışlıklar yapmayasın. Bana Kutulu derler. Muhteşem Kutulu. Kimse adımı doğru telaffuz edemez. Hoş, bazen ben bile edemiyorum ya. Yazıyor musun her kelimeyi? Güzel. Nereden başlamalıyım? Pekala. En başından. Yaz bakalım Vatalei. Sayısız çağlar önce. Kınyagin. Hayır, tabii ki nasıl yazıldığını bilmiyorum. Kulağa geldiği gibi yaz sen. Karanlık sisleri içinde, dış bükey bir ayın altında, ismi olmayan kabus gibi bir ailenin yumurtasından çıktım. Bu gezegenin ayı değildi elbette. O gerçek bir aydı. Bazı geceler göğün neredeyse yarısını kaplardı ve doğduğunda kızıl kan damlalarının şişkin yüzünden aşağı akıp onu kırmızıya boyadığını seyredebilirdiniz. Ta ki iyice yükselip kuleleri kanlı, ölü bir kırmızıya boyanana dek. Ne günlerdi ama. Ya da geceler demek daha doğru olur. Bizim de bir tür güneşimiz vardı fakat o zamanlar bile çok yaşlıydı. İnfilak ettiği gece hep beraber sürünerek sahile gittiğimizi ve gösteriyi izlediğimizi hatırlıyorum. Neyse, konuyu dağıttım. Ailemi hiç tanımadım. Babam annemi döller döllemez annem tarafından yutulmuş ve ben de doğar doğmaz annemi yemişim. Aslına bakarsan bu benim ilk hatıram. Annemi yırtarak dışarı çıkışım, onun etinin tadı hala dokungaçlarımdadır. Bana öyle bakma Vatalei. Ben de siz insanları aynı derecede tiksindirici buluyorum. Aklıma gelmişken Sogut'u besleyen oldu mu? Sanırım homurdandığını duydum. İlk birkaç bin yılımı o bataklıklarda geçirdim. O zamanlar böyle değildim elbette. Genç bir alabalığın rengindeydim ve sizin ölçülerinize göre 4 ayak uzunluğundaydım. Zamanımın çoğunu etrafımdaki şeylerin üzerinde sürünerek ve onları yiyerek, bu arada da üzerimde sürünülmesinden ve yenilmekten kaçarak geçirdim. Gençliğim böyle geçti. Sonra bir gün, yanılmıyorsam bir salı günüydü, hayatta yemek yemekten çok daha fazlası olduğunu keşfettim. Seks mi? Tabii ki hayır. O aşamaya bir sonraki yaz uykuma kadar gelemeyeceğim. Sizin küçük, sidikli gezegeniniz o zaman çoktan soğumuş olacak. Amcam Hastur'un çenesi kenetlenmiş bir vaziyette bataklığın bana ait olan kısmına sürünerek geldiği o salıydı. Bu beslenmeye niyet olmadığına ve konuşabileceğimiz anlamına geliyordu. İşte bu senin için bile aptalca bir soruydu Vatalei. Seninle iletişime geçerken ağızlarımdan birini kullanmıyorum, değil mi? Pekala, buna benzer bir soru daha sorarsan anılarımı kaydetmesi için başkasını bulacağım. Sen de Sogut'u besliyor olacaksın. Dışarı çıkıyoruz, dedi Hastur. Bize eşlik etmek ister misin? Biz, diye sordum. Biz derken kimi kastediyorsun? Ben, dedi. Azatot, Yoksatot, Meyarlototep, Tsokka, Şapnigurat, genç Yogot ve birkaç kişi daha. Biliyorsun işte, dedi. Bizim çocuklar. Anlıyorsun ya Vatalei. Sana bunları serbestçe tercüme ediyorum. Çoğu A, B ya da triseksüeldi ve ihtiyarlarla. Şapnigurat'ın en az 1000 yavrusu vardı. Ya da en azından kendisi öyle söylüyordu. Ailemin okul her zaman abartırdı. Dışarı çıkıyoruz, diye tekrarladı. Ve sen de biraz eğlenmek ister misin, diye merak ettik. Ona hemen cevap vermedim. Doğruyu söylemek gerekirse, kuzenlerimle aram pek iyi değildi ve bir takım korkunç yüzeysel yamukluk yüzünden onları görmekte her zaman çok zorlandım. Kenarları bulanık olurdu ve içlerinden bazılarının, örneğin Sabot'un epeyce kenarı vardı. Ama gençtim, heyecan arıyordum. Bataklığın keyif verici çürük mezar kokusu etrafımı sarar. Bağırıp ciyaklayan Nago, Nago ve Zidotların üzerinden geçerken hayatta bundan daha fazlası olmalı diye bağırabilirdim. Senin de tahmin edeceğin gibi evet dedim ve Hastur'un arkasından sürünerek buluşma yerine gittim. Hatırladığım kadarıyla bir sonraki ay dönümünü nereye gideceğimizi tartışarak geçirdik. Azazot'un kalbi uzak Şakya'dan yanaydı. Nayarlathotep ise ağza alınmaz yere gitmek istiyordu. Neden öyle oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Oraya en son gittiğimde her taraf kapalıydı. Benim için hepsi aynıydı Vatalay. Nemli bir şekilde derinlerde bir yerde kusurlu olması kendimi evimde gibi hissetmem için yeterliydi. Fakat son sözü söyleyen her zaman gibi yok Sotot oldu ve bu düzleme geldik. Yok Sotot'la tanıştın değil mi? Benim iki bacaklı yaratığım. Ben de öyle düşünmüştüm. Buraya geliş yolunu bize açan oydu. Dürüst olmak gerekirse çok fazla düşünmedim. Hala da düşünmüyorum. Eğer karşılaşacağımız sorunları önceden bilseydim muhtemelen huzursuz olurdum. Gel gelelim, o zamanlar gençtim. Hatırladığım kadarıyla ilk durağımız Loş Karkosa'ydı. Orası ödümü patlatmıştı. Bugünlerde sizin türünüze üpermeden bakamıyorum. Ancak oranın halkı, tek bir pulu ya da dokunacı olmayan o insanlar beni iliklerime dek titretmişti. Sarı Kral anlaşabildiğim ilk kişiydi. Pejmür'de kral, onu tanımıyor musun? Necronomicon'un 704. sayfası. Tamamlanmış baskısının elbette ki. Onun varlığına dair bazı ipuçları veriyor. Ve sanırım o ahmak pirin, Devermis, Mithris de ondan bahsetmişti. Chambers da öyle elbette. Bir kez alıştıktan sonra sevimli bir adam. Bana bu fikri veren oydu. Bu can sıkıcı boyutta yapabilecek neler var? Diye sordum ona. Güldü. Uzayın önemsiz bir rengi olarak buraya ilk geldiğimde, dedi. Ben de kendime aynı soruyu sormuştum. Daha sonra bu garip dünyaları fethetmenin, sakinlerine hükmetmenin, senden korkmalarını ve sana tapınmalarını sağlamanın ne kadar eğlenceli olduğunu keşfettim. Gerçekten de çok komik. Eskiler bundan hoşlanmıyor elbette. Ne? Eskiler mi? Diye sordum. Hayır, dedi. Eskiler, büyük harfle, matrak çocuklar. Uzayda uçmalarını sağlayan zarımsı koca kanatlarıyla deniz yıldızı kafalı fıçılara benziyorlar. Uzayda uçmak mı? Uçmak! Şok olmuştum. O günlerde birilerini hala uçtuğumu sanmıyordum. Kıvrıla kıvrıla sürünmek varken neden uçasın ki ha? Onları neden eskiler olarak adlandırdıklarını anlayabiliyordum. Pardon, eskiler... Bu eskiler neler yapar diye sordum krala. Kıvrılarak sürünmek hakkında öğrenmek istediklerimi daha sonra anlatırım Vatalay. Yine de hiçbir faydası olacağını sanmıyorum. Wanshingang'ın yönünden eksikliğim var. Yine de bir badminton ekipmanı kullanmak işine yarayabilir. Nerede kalmıştım? Evet. Bu eskiler neler yapar diye sordum krala. Çok fazla şey değil, diye açıkladı. Sadece başkalarının bunu yapmasından hoşlanmıyorlar, o kadar. Öylelerini zamanında çok gördüm, dercesine dokunaçlarımı kıvırarak dalgalandım. Fakat korkarım, kral bu imalı hareketimi anlamadı. Fethetmeye müsait bir yer biliyor musun, diye sordum. Tek elini küçük, ve can sıkıcı bir yıldız kümesine doğru dalgınca salladı. Şuradakilerden biri hoşuna gidebilir, dedi bana. Adı Dünya. Biraz ücra, fakat hareket edebileceğin pek çok yeri var. Sersem herif. Şimdilik hepsi bu kadar Vatalay. Dışarı çıkarken birisine Sogot'u beslemelerini söyle. Zamanı geldi mi Vatalay? Aptal olma, seni çağırttığımı biliyorum. Hafızam her zamanki kadar iyi. Binglum laf naf kutulu rılay vak naf fıglan. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Rılay'daki evinde ölü kutulu düş görerek bekliyor. Doğru bir mübala. Çünkü son zamanlarda kendimi pek iyi hissetmiyorum. Şaka, tek kafalı şaka. Hepsini yazıyor musun? Güzel, yazmaya devam et. Dün nerede kaldığımızı biliyorum. Relay, dünya. Diller arasındaki farklılığın kelimelerin anlamını nasıl değiştirdiğine dair güzel bir örnek bu. Belirsizlik, hiç tahammül edemem. Bir zamanlar Relay dünyadaydı ya da en azından onu yönettiğim başlangıçta nemli olan kısımlarıydı. Şimdi ise sadece 47 derece 9 dakika güney enlemi, 126 derece 43 dakika batı boylamındaki küçük evim. Ya da eskiler, artık biz eskiler diyorlar. Veya yüce eskiler. Sanki bizimle o fıçı çocuklar arasında hiç fark yokmuş gibi. Belirsizlik. Sonuç olarak dünyaya geldim ve o günler bugünlere nazaran çok daha nemliydi. Muhteşem bir yerdi. Denizler bir çorba kadar zengindi ve yerel halkla çok iyi anlaşıyordum. Dagon ve çocuklar. Bu kez kelime anlamını kullanıyorum. Dikkat et. O uzak geçmişte hep birlikte suyun içinde yaşadık ve siz daha kutulu, fıtkan diyemezken size binalar inşa ettirdim. Kölelik ettirdim ve yemek yaptırdım. Bazılarınızdan da yemek yaptım elbette. Sana anlatmak istediğim bir şey geldi aklıma. Gerçek bir hikaye. Denizlerde yelken açan bir gemi vardı. Pasifik'te seyrediyordu. Gemide yolcuları eğlendirmekle görevli bir büyücü bulunuyordu. Bir göz bağcı, bir de papağan. Papağan büyücünün her numarasını berbat ediyordu. Ha, nasıl mı? Yolculara numaranın nasıl yapıldığını söylüyordu. Kolunun içine sakladı diye cıyaklıyordu papağan. Ya da zar tuttu, zar tuttu veya sahte bir dibi var, sahte bir dibi var. Büyücü bundan hoşlanmıyordu. Sonunda en büyük numarasını yapma vakti gelmişti. Gösterisini anons etti. Elbisesinin kollarını yukarı katladı. Kollarını sıvadı. O anda gemi sıçradı ve yana yatarak parçalandı. Tam altlarında batık Riley yükselmişti. Hizmetkarlarımdan oluşan tiksinç balık adamlar gemiye çıktı. Yolcularla mürettebatı ele geçirdi ve onları dalgaların altına sürükledi. Riley, korkunç kutulunun uyanacağı ve yeniden hükmedeceği zamanı beklemek üzere bir kez daha suların altına gömüldü. Büyücü pis suların üzerinde yalnızdı. Suyun yüzeyine batıp çıkıyordu. Bir direk parçasına sıkıca tutunmuştu ve tamamen yalnızdı. Derken çok yukarılarda küçük ve yeşil bir şekil gördü. Giderek alçalan şekil nihayet yanlarındaki bir tahta yığınının üzerine tünedi. Büyücü onun papağan olduğunu fark etti. Papağan başını bir yana yatırıp gözlerini kısarak büyücüye baktı. O, pekala, dedi. Pes ediyorum. Bunu nasıl yaptın? Tabii ki gerçek bir hikaye, Vatalay. Sence kara kutulu, en korkunç kabuslarınız henüz annelerinin yapay memelerinden süt emerken kara yıldızlardan sürünerek çıkan, yeniden hayata dönmek ve hükümdarlığına devam etmek üzere mezar sarayında yıldızların doğru izasına gelmesini bekleyen ölümün ve cümbüşün yüce, lezzetli zevklerini yeniden öğretmeyi bekleyen kişi sana yalan söyler mi? Elbette söylerim. Kapa çeneni Vatalay, sözümü kesme. Bu hikayeyi daha önce nerede duydun umurumda değil. O zamanlar çok eğleniyorduk. Katliam ve yıkım, kurbanlar ve lanetler, irin ve çamur ve balçık, o kirli isimsiz oyunlar, yiyecek ve eğlence. Uzun uzun bir partiydi. Herkes çok eğlendi. Kendilerini bir peynirli ananas arasında tahta kazıklara bağlanmış halde bulanlar hariç. O zamanlar dünya üzerinde devler de vardı. Sonsuza dek süremezdi. Zarımsı kanatları ve kuralları yönetmedikleri ve rutinleri ve duhana bilir doldurulması gereken kaç tane beş nüssalı formlarıyla göklerden inerek geldiler. Çoğunluğu sıkıcı, küçük bürokratlar. Bir kere baktın böyle olduklarını anlardın. Beş köşeli kafalar. Herkesin kafasında beş köşe, kol ya da her neyse bir şeyler vardı. Hiçbirinde 3, 6 ya da 102 tane kol büyütmeyi düşünecek hayal gücü yoktu. Her seferinde yalnızca 5. Üzerine alınma. Anlaşamadık. Partimden hoşlanmadılar. Kendilerini duvarlara vurdular. Tabii mecazi olarak söyledim bunu. Umursamadık. Bu kez de çirkefleşmeye başladılar. Küfrettiler. Orospulaştılar. Dövüştüler. Tamam dedik. Eğer denizi istiyorsanız alın sizin olsun. Hem de hepsini. Sizi deniz yıldızı kafalı fıçılar. Karaya çıktık. O zamanlar epey bataklıktı. Vedaları cüce gibi bırakan yekpare gargantuan yapılarını inşa ettik. Dinozorları ne öldürdü biliyor musun Vatelay? Biz tek bir barbekü partisinde. Fakat o sivri kafalı eğlence düşmanlarını yalnız bırakmaya gelmiyordu. Gezegeni güneşe yaklaştırmaya çalıştılar. Yoksa uzağımı çekiyorlardı. Aslına bakarsan hiç sormadım. Hatırladığım tek şey yeniden denizin altında olduğumuzdu. Gülmen gerekiyordu. Cezayı çeken eskilerin şehri oldu. Nemden ve soğuktan nefret ediyorlardı. Yaratıkları da öyle. Birdenbire kendilerini kupkuru ve 3 kez lanetlenmiş lengin kayıp düzlükleri kadar soğuk olan Antarktika'da buldular. Bugünkü ders burada sona eriyor Vatalay. Ve lütfen şu kahrolasıca Sogot'u birilerine besletir misin? Profesör Armigate ve Wilmart bu noktada yazının uzunluğuna dayanarak el yazmasının en az 3 sayfasının eksik olduğuna inanıyor. Ben onlarla hemfikirim. Yıldızlar değişti Vatalay. Başının bedeninden kesilerek ayrıldığını hayal et. Seni soğuk mermer zemin üzerinde gözlerini kırpıştıran ve öksüren bir et yığını olarak bırakışını. İşte aynen böyle hissettik. Parti sona ermişti. Bizi öldürdü. Biz de burada, aşağıda beklemeye başladık. Ne berbat değil mi? Hiç de değil. Çok da umurumdaydı. Ben bekleyebilirim. Burada oturuyorum. Ölü ve düş görerek, insanların kurduğu karınca imparatorluklarının doğuşunu ve batışını, yükselişini ve çöküşünü izleyerek. Bir gün, belki yarın, belki de o küçük zihinlerinizin kavrayabileceğinden çok daha fazla ileride bir gün. Yıldızlar doğru sıraya girecek ve yıkım vakti gelip çatacak. Derinlerden yükselip dünyayı bir kez daha yöneteceğim. Kargaşa ve cümbüş, kanlı yemekler ve kokuşmuşluk, sonsuz alacakaranlık ve kabus ve ölülerle ölü olmayanların çığlıkları ve sadık kalanların ilahileri. Ya sonra? Bu dünya ışıksız bir güneşin yörüngesindeki soğuk bir kül yığını haline geldiğinde bu düzlemden ayrılacağım. Geceleri kan damlalarının ayın tıpkı boğulmuş bir denizcinin gözü gibi şişkin olan yüzünden aşağı aktığı kendi mekanıma döneceğim. Ve yaz uykusuna yatacağım. Sonra da çiftleşeceğim. Ve nihayet içimde bir kıpırtı. Miniğimin ışığa erişmek için beni içeriden yediğini hissedeceğim. Hepsini yazıyor musun Vatalay? Güzel. Hepsi bu. Son. Hikaye neticelendi. Bil bakalım şimdi ne yapacağız? He? Aynen öyle. Sogot'u besleyeceğiz Watteley. Neil Gaiman bu hikayeyi 1986 yılında yazmış. Ve ben bu hikayeyi Kayıp Rıhtım sitesinden okudum. Teşekkür ederim Kayıp Rıhtım.